Merhaba, Lafın Gelişi'nin 8. bölümüne hoş geldiniz. Yapma oğlum, daha yeni girdim. Ben sunucunuz Deniz Koca, yanımda Berker Görgülü.
Merhaba!
Yalnız bir şey söyleyeceğim.
Söyle abi.
Pardon ama böldüm ama.
Her zaman.
Bu bölüm gerçekten çok hızlı olacak bir şey.
Bakacağız yani. Artık.
Fena.
Aykut Ünlü Türk.
Merhaba.
Aa, yavaş adam. Ve Fatih Şaboviç var. Doldu oldu mu?
Fast and Furious.
Nasıl olacak? Şaboviç mi?
Çok doğru.
Nasıl yani?
İnanılmaz doğru.
Hayır, fena doğru.
Şaboviç mi, Şaboviç mi?
Şaboviç.
Şaboviç, okey. Abi bugün konuğumuzsun.
Maalesef.
Şöyle söyleyeceğim. Nasıl hissediyorsun?
Hissetmem gereken en güzel şekilde hissediyorum şu anda.
Diyorsun.
Evet.
Yerinden memnun musun?
Harika.
Bu pantolon çıkartma politikası hakkında ne düşünüyorsun?
Yerine göre çok doğru bir şey ama...
Burası için uygun mu?
Olabilir de olmayabilir de.
Burası
tamamen
için.
Opsiyon.
Burası için uygun mu?
Seksi.
Burası için çok uygun ya.
En sevdiğim. Ya, tamam. O zaman sıradakine geçiyorum hazırsan.
Hı-hı.
Bugün bizimle ne paylaşmak istiyorsun? Senin bir deneyimin olmuş geçtiğimiz günlerde.
Ya benim inanılmaz bir deneyimim oldu.
Deneyim. Benim fena bir deneyim var.
Çok
buradaki deneyim mi dedi?
Buradaki en büyük değnekçi Aykut'tur.
Çok ilginç bir deneyimim oldu. 10 yıldır aramayan akrabam Allah yar Sayat Maneş transferi esnasında beni aradı.
Bir şey söyleyeceğim. Önce biraz arka plan bilgisi vermemiz lazımdı seninle.
Abi arka plan bilgisi vermemiz gerekiyor da bence arka ön falan hiçbir şey değişmiyor şu
direkt
anda.
Direkt bodoslama diyorsun.
Bodoslama girmemiz lazım.
Dur bir sessizlik ver şuraya.
Nereye
sessizlik
vereyim? Esmer.
Neden?
Abi böyle yaldır gidiyor muyuz?
Sakın bana transfer sorma.
Tamam.
Bir şey söyleyeyim, çok biriktim.
Esi de veremedik. Sana bir şey söyleyeyim. Bugün her şey yapacağız. Transfer sormayacağız, tamam mı?
Kulun kurban olayım, sen sorma bari.
Yok hiç sıkıntı değil.
Herkes sorabilir de sen sorma lütfen.
Bak, beyler siz de sorun.
Sen buraya daha önce geldin zaten.
Abi ama bir şey fark ettim.
Ne var?
Transfer benim üzerinden bir yük kalktı. Sen... Bu ortama dahil olduktan sonra.
Ne
doğru
gibi?
Söylüyor. Şöyle bir durum vardı çünkü ben önden söyleyeyim. Daha önceki zamanlar...
Oğlum konuşsana.
Daha önceki zamanlar... Anlatamam içimde yaşadıklarımı. Dışa vurursam zaten çok kötü olur.
Lütfen dışa vursana biraz.
Vuramam.
Biraz böyle derin.
Yani. Abi geğirecektim, geğiremedim ya. Bunu dışa vurayım.
Eyvah. Sıkıntıymış bu.
Eyvah. Aynen. Neyse.
Abi transfer.
Hayır.
Yok onu sormayacağız.
Başka bir şey. Sürekli beni kendi ailem, bizi 8 kuşak falan Fenerbahçeliyiz, tamam mı? Hı-hı. Ve beni sürekli ailem sıkıştırıyordu. İşte Aykut'a sorsana transfer var mı yok mu falan filan diye. Senin bilgini vermedim.
Sen gerçekten çok kutsal bir insansın.
Şimdi çünkü hala şey gözüyle bakıyorlar. Hani önce ajansa düşecek. Oradan Aykut'a gelecek. Aykut verecek diye hala bakıyorlar.
Ama işte düşmüyor. Önce bize düşüyor bazı şeyler.
Tamam işte. O yüzden senin adını vermiyorum.
Sen gerçekten çok kutsal bir insansın.
Sağ ol.
Nedir abi muhabir olmanın en zoru? Sen muhabirsin bu arada değil mi? Bunu vermiş olan artık.
Ben muhabirim de. Aynen. Muhabir olmanın en zor yanı ne biliyor musun? Merhaba dediğin insanın sana transfer sorması.
Sen bir şey söyleyeceğim. Çok büyük yaran var.
Ben bana... önce kendi görüşlerimden şey yapayım. Sen iyice detaylandırırsın. Mesela şunu fark ettim. Şimdi adam Twitter hesabı, kendi Twitter hesabından kendiyle alakalı ya da işte hayat görüşüyle alakalı bir tweet atıyor. Mesela işte sallıyorum en basitinden Star Wars bence çok güzel film yazıyor. Altına
evet.
Hemen yorum geliyor.
Evet.
Abi Kolarov ne olacak?
Güzel kardeşim. Geçen gün az önce anlattım sana. Craig David'le Sting'in bir şarkısını paylaştım. Rise and Fall diye. Bir arkadaş altına ne yazmış biliyor musun?
Rise and Fall kimdir?
Craig David yeni transferimiz falan tarzı bir şey yazmış.
Şimdi bir şey soracağım sana. Şu geçtiğimiz 15 günde.
Senin bu Mine vakasından sonraki en büyük olayındır herhalde.
Evet. The World Is Mine diye bir şarkı paylaşmıştım zamanında. MSN. Hani şu şarkı
çaladık, falan. Çalar kendini.
Bir kız ne yazmıştı biliyor musun abi? Mine kim? The World Is Mine
sen
falan.
Sen ne cevap yazdın?
Benim de sizden.
Boş ver dedim.
Aa en güzeli yazmışsın.
Aklıma Novanova'nın boş ver şarkısı
ben geldi. Bende kalsın. Şimdi bir şey soracağım sana. Geçtiğimiz 15 gün içinde ortalama kaç defa abi transfer var mı cümlesini duydum. Ortalama bir sayı ver bana.
Geçtiğimiz 15 gün.
Bölebilir miyim?
Hayır.
Şöyle söyleyeyim sana. Yaklaşık bir 15 veya 20 diyebilirim.
Günde ortalama.
Hayır. Günde ortalamaya vurursan ortalama 3 kişi falan derim. Hani Twitter'dan böyle şeye düşüyor. Özel mesaj isteklerine düşüyor. Abi Kuruse sakat mı? İşte efendime söyleyeyim Allah yar ne yapıyor falan filan.
Ben bu ortalamanın üstüne çıktım ya. Abi. Ama son ben... 15 günü baz alırsak ben üstüne çıktım.
Şey çok acayip değil mi? Allah yar ne yapıyor? Yemek yok. Ne bileyim ulan Allah yar ne yapıyor?
Abi bence yani... ben başka bir açıdan düşünüyorum. Şimdi herkes çok hevesli anladın mı? Fener'den çok fazla beklentisi var ve haber alabilecekleri tek kaynak sensin aslında.
Ben değilim abi. Bir sürü insan var yani.
Abi yok mu?
Bu arada hani şurada çok ufak bir gönderme yapacağım. TRT Spor'da çok sevdiğim bir arkadaş var. Kenan Pamuk diye. Kenan bir anısını anlattı bana. Şöyle bir diyalog olmuş bir takipçisiyle arasında. Bir takipçi şey yazmış buna. İşte Kenan abi önümüzdeki günlerde kim gelecek Fenerbahçe falan demiş. O da demiş ki kardeşim hani kulüp yönetim bir çalışma yapıyor. Bilmiyoruz şu anda falan demiş. Arkadaşın cevabı ne olmuş biliyor musun? Abi yalan da olsa bir isim versene.
Umut Fakir.
Bana öyle bir yalan söyle ki inanayım.
Umut Fakir'in ekmeği mantığıyla.
Şey Alex geri geliyor. Geri
bu hızlı giriş. Sus yoksa inanırım.
Şimdi bu hızlı girişin üstüne toplayacağım. Acayip toplayacağım inanamayacaksınız.
Bekliyoruz.
Nasıl toplayacağım?
Bugün biz bilmiyoruz nasıl toplayacağım.
Çok hızlı girdik. Toparlıyorum. Fatih Şaboviç abi. Fenerbahçe muhabiri. Kendisi. Son günlerde işte Fenerbahçe'nin kampı falan filan vardı. Oralara gitti. Acayip bir mobbing ve baskı altında insanlardan şu an. Ama çok çılgın. Adamın sosyal hayatını yok ediyorlar galiba. Ama... değil mi? Sosyal mecralarda seni galiba artık tamamen şeye dönüştün sanırım. Transfer varsa bilir adama dönüştün.
Ya biz... transfermarkt.com gibi
öyle bir şeysin galiba.
Bak yani. Yüz yüze baktığımız bir insan ama mesela benim bile bazen şey yapasım geliyor. Ya bu Zaş'ta satacaklar mı acaba diye sorasım.
Pardon da bir şey söyleyeceğim. Ortak gruptan yazmıyor musun WhatsApp'ta zaten?
Resmen ofiste en yakın takıldığı insanlar bile adamı objeleştirmiş. Çok ayıp yaptınız.
Abi seks objesi gibi hissediyorum.
Bayağı objeleştim şey seni.
Bazen o kadar merak ediyorum ki ya diyorum ki ulan acaba bunu harbiden alıyor mu Fener diyorum mesela. Tamam mı? Ya şunu da söyleyeyim şimdi bizi dinleyenler zaten belki biliyorlardır daha önceki bölümlerden falan. Ben Fenerbahçe taraftarı bir insanım. Hani bunu her iki bölümde bir falan dile getiriyorum ve ben herhangi bir işte başkanlık süreci, başkanlık dönemi ya da takım olarak değil benim Fenerbahçe sevdam. Benimki armaya olan bir sevda yani. Ve bizim için...
Spesifik olarak şeklini mi seviyorsun?
Bir, hayır. Ha. Ha, aynen. O yuvarlağını kestirdim böyle arada. Neyse. Neyse.
Palamut yaprağıyım ben falan.
O yaprağım.
Ama Fenerbahçe'nin de her şeyi olunur şimdi. Öyle de bir durum var.
Yani. Yani ama...
Şimdi baksana bu sefer diyecekler ki taraflı diyecekler, yanlı diyecekler.
Kardeşim taraflı diyenin canı sağ olsun. Ben bir şey söyleyemem ama Fenerbahçe insanların hayalinin gerçekleştiği bir nokta yani.
Ya aslında nasıl bir şey biliyor musun? Ben hani şimdi burada belki çok fanatik olmayan insanlar vardır. Elimde bez vardı bıraktım.
Bak bunu aynen.
yani bunu... Anlatmak çok zor bir şey. Bunu yaşamak gerekiyor yani aslında. Çünkü hala ben atıyorum dönüp Şampiyonlar Ligi'nin eski maçlarımızı izlediğim zamanlar oluyor ve mesela
David falan böyle.
Aynen.
Chelsea
ve,
falan.
Ve şaka değil. Hani Alex'in veda videosunda gözleri dolan bir insanım. Alex'in bu Obrigado Alex videosunda gözleri dolan bir insanım yani.
Wow wow wow wow.
Ve benim için hani orada işte A olmuş B olmuş değil de of. Forma da yani o ruh.
Kutsallık.
Aynen o benim için çok özel bir şey mesela.
Kutsal kase sanki.
Sanki evet. Bütün muhabbeti en son abi transfer alalım diye bitirecek misin?
Bunun dışında şey diyecektim. Bayut şişe mi batı şişe mi ne onunla ilgileniyormuşum.
Yapmayın abi.
Kardeşim tamam. 10 yıllık akrabam.
Tamam. Şimdi sana...
10 yıldır beni aramayan akrabam. Dediğim gibi Allah yar Sayad Maneş transferinde beni aradı. Yani kulüp bir ateş emojisi atmış falan dedi. Kim bu dedi falan. Ya dedim ki abi sen kimi istiyorsan dedim.
Hani, bununla alakalı çok acayip bir şey soracağım.
Şey bacağım yandı böyle biliyorum. Döndürdün ya buradaki bütün kılları
şey,
yaktın şu an.
Çıplak olduğu için ama bunlar.
Evet.
Sıkıntı. Abi sen sosyal medyayı çok aktif kullanan bir insansın.
Elimden geldiği kadar.
Ve benim gördüğüm en işte olumlu, yapıcı ve iyi yönde kullanan insanlardan birisin aktif kullanmana rağmen.
Evet.
Bununla ilgili paralel bir soru soracağım. Sosyal medyayı bu kadar kullanmanın senin akıl sağlığına bu transfer dönemlerde zarar verdiğini düşünüyor musun? Eğer aslında oğlum ne yapıyorsun lan? Yapma lan.
Abi her yerin
çok acayip oldum
bir
yapma.
Şey olmuş.
Hayır tam boşver olsun. hani acaba kendini bu sosyal medya mecralarından soyutlayan bir insan olsaydın?
Ki soyutluyorum aslında.
Öyle
zihnen.
Değil. Ya direkt böyle hiç kullanmayan bir insan olsan daha rahat geçer miydi sence bu transfer süreci senin için?
Abi şöyle bir şey var.
Çünkü mesela şöyle bak, düşün. DM'den böyle millet bir transfer abi Allah yar diyemeyecekti mesela.
Ya öyle tabii ki ama aslında şu da var. Ne kadar böyle kötürüyor gibi olsak da insanlarla birebir diyalogda olmayı seviyoruz. Çünkü bizim işimiz iletişim yani. Hani ama ben bir sabah mesela uyandığımda rüyamda Ersun Yanalı işte Komolli'nin yaptığı transfer hamlelerini falan gördüğünü hatırlıyorum gerçekten. Hani yani Bu böyle bir çıkmaz. Annemi Max Kruse falan olarak gördüğüm oldu mesela. Anladın mı? Hani, sabah uyanıyorum, ne haber anne falan. Oo, ne goller atarsın sen
falan. Antrenmanlar nasıl gidiyor?
Aynen. Yani bir Samandıra etkisi var orada.
Bu arada programda Aykut da var, onu söyleyeyim.
Aynen.
Aykut'cum hoş geldin. Merhaba.
Bulduk, merhaba.
Aykut da bu arada çok büyük Fenerbahçelidir.
Aynı zamanda kocaman.
İşte Hürriyet gazetesinde kendisi çok efektif işlerde bulunuyor.
O kadar efektif bulunamıyorum abi.
Ama şöyle söyleyeyim. Adının sebebini söyle. Ben sana kim olduğunu söyleyeyim kardeşim.
Ben az önce
95 doğumlu
şöyle abi, ipucu verdim. Konuşayım mı?
Konuş tabii ki.
Hadi şimdi Fenerbahçeli olmam bana bir seçenek olarak sunulmadı. Doğuştan geldim maalesef. Maalesef diyorum, iyi yanları var ama bir o kadar da kötü yanları var.
Evet, katılıyorum.
Seçim hakkın olsa?
Seçim hakkım olsa samimi konuşayım mı?
Evet. Konuş lan.
%60 Fenerbahçe'yi seçerdim.
%40 nereye?
%40 Beşiktaş'ı seçerdim.
Helal olsun.
O da neden biliyor musun?
Hayır.
Annem Beşiktaş'tı.
Ulan.
Hayda.
Nasıl seçim oluyor oğlum o zaman?
Ya bizim aile oğlum Karadenizli bir aile bizim.
Ya da Kerkürüz'e spor. Var.
Yok, tövbe sakın da tütütütütü ama Ali çok gerzek oldum şu an.
Nesi var oğlum Çaykur'un?
La istemiyorum
bunu
ya.
Abi şive yaptığına göre çok büyük efsaneler yaşıyor.
Ne kadar hızlı
yalan. Bunun da esprisini yapmamız lazım. Muhabbetinin dönmesi lazım.
Tabii bir kısa.
Aykut Bey'i bir işte var olduğu, işte oluştuğu topraklara gittiği bir şeyi oldu.
Tam Vedat Muriki değil mi? Çaykur Rize Spor
sonuna kadar bu arada yaşadı ama o toprak.
Adam Rize'den geliyor.
Bir şey diyeceğim. Havalimanında o gerçekliği yaşadım biliyor
kuru
musun?
Kuru sıkıları ateşledi. Normal silahları ateşledi. Geldi buraya. Nedir abi Karadeniz?
Karadeniz özetle nedir bana abi?
Dört kelimeyle.
Dört kelimeyle.
Aynen.
Sıkıntı. Can sıkıntısı.
Tamam. Yani
bunu tek kelime olarak.
Okey aldım. Bir kelime aldım. Birleştirdim. Tire koydum arasına.
Silah.
Evet. Güzel. En güzeli.
Rock'n'roll. Sex.
Bu şey değil mi?
Sex, drugs and rock'n'roll.
Hat safhada tez canlılık.
Hat derken sen, sıcak mı yoksa? Sen,
hafif kendisini de anlatıyor, farkında mısınız evet, bilmiyorum ama silah yok gerçekten.
Bir şey diyeceğim, lütfen benim üzerimden örneklemeyin. Okay, arkadaşlar edin. Bakın, ben günahlarımdan arındım. Ben sizi çok iyi anlıyorum şu an.
Sümele'ye mi gittin?
Gittim abi, gittim. Günahlarımdan arındım
Sümele
orada.
Sümele Hanım'ı anlat bari, gelmiş.
Abi Sümele Hanım'ı anlatayım mı? Tam bir fiyasko. Arkadaşlar Sümele'ye gidecekseniz eğer gitmeyin. Gerçekten gitmeyin.
Turizmin katilisi.
Turizmin katili değil.
Katilin katilisi.
Abi şimdi şöyle oldu. Arabayla çıktım tepeye kadar. Bir yerden sonrasını almıyorlar arabayı.
Katırlarla gidiyorsun.
Katırlarla ve servislerle devam ediyormuşsun.
Sen katırı seçtin.
Arabanın arkasında kendi katırın
var. Hayır, onu seçti işte.
Abi bildiğin Arok filmini yaşadım ya, o taş taşıma sahnesi var ya. Arabayı park ettim, baktım indim bir yerden, Sümele Manastırı diye tepeye çıkıyor yol. Aa dedim, buradan gidiliyor herhalde. Girdim, ablamlar falan da önden gidiyorlar.
Ne kadar masum bir seçenek değil mi? Karadeniz'desin ve bir yol tarifi var, anladın mı? Oraya bir...
Ben ona şaşırdım yol tarifi olmasına. O detaylara da geleceğim. Neyse her yere tabela koymuşlar. Sümele, Sümele, Sümele falan.
Eyvah yandık.
Çıkıyorum yukarıya. Lan çık bitmiyor. Yürüyor, öldüm. 1,5 saat yol yürüdüm ha. Tepeye çıkmak için. Abi çıktım, yan tarafta bir yol daha var. İnsanlar güle oynaya geliyor. Pardon dedim. Siz yorulmadınız mı çıkarken dedim.
Bu kadar yol tırmandık.
Yo dedi, biz servisle çıktık. Aşağıdan 3 liraya servis varmış.
Bir şey soracağım şimdi. Tırmandığın yol boyunca hiç mi servis görmedin?
Hayır. Dağın arka tarafından tırmanıyormuş
mı servis. Ayırmışlar mı? Abi tam bir Karadeniz işte bu ya.
İşte Lazlık yani.
Sen de ofiste bize bunu yapıyorsun biliyor musun?
Bak yapıyorum ama.
İyi, biraz yaşamışsın en azından.
Sümele'ye neden gitmeyin diyorum. Bu sebepten ötürü değil. Sümele'yi şu an tadilata almış, restorasyona almışlar. Ve tek bir göz odası var böyle.
Abi manastırı nasıl tadile edersin ki ya?
Tamamen saçmalık.
Ne yapıyorlar yani? Yani
ama güzel bir yer. Bence güzel bir yer.
Yani yer olarak çok güzel
de nasıl hani tadilat.
Ya bilmiyorum.
Tamirat, tadilat.
Şöyle bir saçmalık var ama. İşte dediğim gibi bir merdiven var. Oradan böyle şeye içeri meydanına bakıyorsun. Sonra geri iniyorsun. 15 lira fiyat koymuşlar.
Temiz. Bir de 1,5 saat çıkıyorsun buraya.
Tabii 1,5 saat çıkıyorsun. 15 lira. Ama aşağıda yazı var. Mesai saatleri sabah 9 akşam 5'e kadardır diye. Abi akşam 5 oldu. Adam bastı gitti. Çantası vardı yanında. Bastı gitti. Kapı yok, bir şey yok. Ve ben 5'e 10 kala...
Çıktı gitti mi? Çıktı gitti.
5'e 10 kala oradayım.
Zili açtı.
Dedim ki bilet almayalım. Ne gereği var? Bu adam zaten inecek dedim aşağı.
Aman zili açmayalım.
Olur mu öyle şey falan? Millet baktım bilet alıyor. Almayın dedim ya. İnecek bu adam. Ondan sonra yok adam inecek dedim. Ya. Adam indi. Çıktım baktım. 5 dakika 10 dakika. Para ver dedim. Bir şey yapmadım.
Neyi anlattı biliyor musun?
Ha, Sümeyye hikayesi. Tamam. İndim aşağıya. Bir olayı da yokmuş yani. Çok öyle
manastır zaten
nasıl
yani.
Nasıl olma o kadar kültür mirası olan bir şey nasıl hiçbir şey yokmuş
abi göremiyorsun. İçini ha, gezemiyorsun ha, ki.
Sen gittiğinde tadilattaymış abi. O şans.
O tadilat bir senedir devam ediyor.
Ama ben daha önce gittiğimde çok güzeldi abi. Ben her odasını gezdim falan. Yaklaşık bir 3,5-4 sene önce Ümit Genç kardeşimle gittim oraya.
Aman abi üstünden ne kadar geçmiş.
Yani bir Lazlık örneği daha vereyim mi? Aşağı indik yine Sümele tarafını. Yemek yiyeceğim bir yerde. Söyledik işte böreği, şey börek diyorum pidesiydi. Saç kavurması
yemekleri
falan.
İyiymiş diyorlar doğru.
Yemekleri iyiydi. Ama şöyle bir sıkıntı
Sabu
var.
Sabu abi Karadeniz yemekleri nasıl ya?
Önden az çorba söyledim.
Birazdan çok ciddi bir gerçek açıklayacağım hadi bekliyorum bakalım. Ama.
Önden az çorba söyledim.
Transfer.
Allah kahretsin böyle.
Transfere de bağlayacağım dur.
Bekleyin çok önemli transfer açıklayacağız.
Az çorba söyledim. Gelsin diye. Pideyi yedim. Kavurmayı yedim. Hesabı istedim çorba geldi.
Vay vay vay vay.
O an sorgulamayı bıraktım. Hiçbir şey sorgulamadım. Öncesinde yaşadığım birkaç olayla girmek
ama
istemiyorum.
Bunlar ama bunlar sana müstahak biliyorsun değil mi? Ofiste bize yaşattıklarını
ya bilmiyorum. Bu kadar günah işlemiş
ben
olamam.
Ben bu kadar işledim. Bayağı işledim.
Bu kadarını bu işledim.
Bence, aynı. İşledim aynı. Sana bence en temizi 3 aylık bir Karadeniz tatili de.
Sana bir şey diyeyim mi? 18 saat daha kalsam intihar ederim.
Bak keşke gücüm olsa da seni oraya kilitlesem.
18 saat daha kalsam net intihar temiz. Ederim.
Ya. Abi nedir gerçeğin?
Albert Camus.
Ha, Karadenizli mi? Evet. Oraya mı bağlayacak?
Evet, evet.
Rezil mi Albert
Camus? Abi, adamın söylediği adamın söylediği şu söze yoğunlaş. Acaba diyor bu sabah bir kahve mi içsem yoksa intihar mı etsem diyor. Ben bu adam bugün, kesinlikle Karadeniz'de yaşamış.
Ben bugün
abi.
Aynı sözü Anton Chekhov olarak gördüm.
Hmm. Ama Albert Camus diyebiliyorum ben.
Yok şeyden dolayı demiyorum bu arada. İnternette böyle rastgele paylaşıyor.
Abi internette ben herkes her şeyi
bilmiyorum.
Paylaşıyor.
Şimdi Sabu abinin ekstra bir özel gücü var. Bilmeyenlere
evet.
Paylaşalım.
Aynen onu paylaşalım.
Alıntı vermek. Ve böyle en ihtiyaç olunan anda en mantıklı, en böyle yerine oturan alıntıları Sabu Biç abimiz oturtur yerine çat diye.
Şu an alıntı vermeyeceğim. Seneler önce Galatasaray muhabirimiz askerdeyken Trabzon'daki Trabzonspor Galatasaray maçına gittim. Görevlendirildim orada. Ve akşam maçtan önce dedik ki bir yemek yiyelim falan ne yapalım diye dedik böyle. Arkadaşlarla bir dönerciye gittik abi. Ben sipariş verdim. Döner üstü pilav istedim yani o anda canım onu istedi. İçimden o geldi.
Masumane bir tercih.
Tabii garsona
dedim
ki.
Pilav üstü döner değil ama döner üstü pilav değil mi abi?
Aynen.
Kardeşim.
Çünkü Karadeniz şey orası dönerin üstüne şey pilav koyup getirdiler şey abi bak çok karışık.
Orada şunu bıraktım. Yani garson bunu nasıl anlamlandırmak istiyorsa o şekilde anlamlandırsın istedim.
Bu Karadeniz'de çok tehlikeli ama ya. Hani Türkiye'nin başka bir yeri olsa belki yerdi.
Abi ekmek arası geldi.
Bak işte gördün mü onu öyle yorumlayacağı çok belli ama yani.
Belirttim. Tekrar dedim ki hani pilav üstü gelsin falan. Yine ekmek arası geldi.
Dedik ne oluyor tabak gidiyor. Tekrar aynı tabak mı geliyor?
Evet. Dedim ki paşam ben dedim hani pilav üstü istiyorum. Ekmek arası değil. Abi üçüncü de bana yine ekmek arası geldi. Bak gerçekten hani Odysseus efendime söyleyeyim bütün Yunan tragedyaları falan hepsini dahil et.
Sisyphus'un daha yuvarladığı bak, taş gibi aynı.
Bak çok ciddi bir tragedya bu. Adam bana 3 kere pilav üstü istediğim döneri ya da artık pilav altını her neyse ekmek arası getirdi abi.
Yedin mi onu öyle?
Hayır abi.
Ne oldu bıraktın mı?
Dördüncü de pilav üstünü aldım.
Aa bir daha ısrar mı ettin üçüncü?
Rica ettim.
Adammışlık. Ben sana bir şey söyleyeyim.
Ben ısrar etmem rica
ben
ederim.
Ben böyle bir adam
abi,
değilim.
Vurulmamış.
Ben gerçekten böyle bir adam değilim takdir ediyorum. İkinciye mesela o geldiğinde derdim ki tamam abi. Belli ki aynen. Sen bu kapasiteye sahip değilsin.
Abi benim.
Bu döneri buradan alıp pilavın üstüne koyamıyoruz. Abi. Artık bunu böyle yiyeceğiz yani.
Abi şimdi. Benim kanımda pes etmek yok maalesef.
Saygı duyuyorum abi. Bak ben mesela seni yerindesem demek ki bu muhabirlik olayını da yapamazmışım.
Hayır o, muhabirlik olayı zaten. Bak bir şey söyleyeceğim. Muhabirlik olayı zaten bambaşka bir nasıl diyeyim sana çıkmaz.
Ama şöyle düşün. Günde 10 kişi soruyor mesela transfer var mı diye.
Abi 10 az.
Sen o her birine mesela sabırla cevap veriyorsun değil mi?
Olabildiği kadarıyla absorbe etmeye çalışıyorum. Ha,
benim mesela yerine. Ben sana söyleyeyim mi? Üçüncüsü küfür benim.
Ama işte
İlk ikisi okeydi. Üçüncüsü de küfür büyük.
Ama işte insan yönetimi. Gazete, işte, bak gazetecilik dediğin şey bir bence mesafe yönetimi, 2 insan yönetimi abi. Çok kritik bir olay bu. Çünkü senin orada muhatap olduğun kişilerle arandaki diyaloğu herhangi bir şekilde bozmaman lazım. Saygı göstermen lazım olabildiği kadarıyla. Şu an bana bazı arkadaşlar mesaj atmış mesela. Abi Kruse sakat mı? İşte efendime şimdi Allah yar nasıl? Hani sanki ben Allah yarın kankasıyım yani.
Ben de onu diyorum. Mesela bunu sorarken ne düşünüyorlar ya?
Ama ben saygı duyuyorum. Merak ediyor o insanlar, merak ediyor.
Çünkü bunun birçok nedeni var ya. Birincisi gönül verdiği bir takım, gerçekten için içine gönül verme olayı var. Ve oradaki her oyuncu aslında onun böyle evladı gibi bir şey oluyor, evet, bir yerden sonra. Tabii ve canım, onun hakkında bilgi almak istiyor.
Hani abi aile dünyadaki en kötü ise abi.
Bir de şu
ulaşabileceği
da var,
yakın bir kanal bulduğu için onu olabildiğince sınırları
zorluyor.
Bir önceki sene fiyasko transferler olmuş. Anladın mı? Şimdi Slimane, Benzia gibi.
İnsanlar korkuyor değil mi bir de?
Tabii.
O
şimdi
korku var.
Şeyi mesela düşünüyor musun? Ben mesela senin olsam düşünürdüm. Şimdi bir adama ben diyeceğim ki iyi, güzel, hı-hı, duruyor antrenmanlarda falan. Mesela, hı-hı, sonra sene içinde patlayacak bu adam. Balon çıkacak. Bu sefer DM'den bana böyle küfredecek insanlar. Bak sen buna iyi demiştin ama.
Oluyor.
Lan
oluyor.
Ben mi oynatıyorum adamı şimdi yani?
Ama şöyle bir şey var. Eğer ki gerçekten o ateşten gömleği giymek istiyorsan kardeşim, hı, o ateşten gömleğin getirileri de bir şekilde tahammül etmen lazım. Yani biz şu anda görebildiğimiz kadarıyla yorumluyoruz futbolcuları, teknik heyeti vesaireyi. Ama şimdi Fenerbahçe özelinde konuşacak olursan, bir Avusturya kampı var, 2 tane hazırlık maçı var, Audi Cup var, 2 tane hazırlık maçı var. Asıl takım burada belli olacak. Ama insanlar işte onu anlamıyor.
Samimi bir soru daha sorabilir miyim?
Tabii ki.
Audi Cup araba yarışı değil mi abi?
Hayda. Kardeşim Fenerbahçe yönetimi gereken hamleleri yapacaktır o zamana kadar. Ben buna gönülden inanıyorum.
Araba yarışından normal maça mı dönüştürecek?
Tabii ki normal
araba
maça
yarışı değil lan zaten.
Ama şey Deniz, sen şimdi futbolla ilgilenmiyorsun da Fenerbahçe'nin rakipleri.
Bu sene ilgileneceğim Deniz.
Bayern Münih, Real Madrid.
Biri Bayern Münih, biri Tottenham. Tottenham Şampiyonlar Ligi finali oynadı bu sene.
Real Madrid.
Diğeri de Real Madrid.
Bu iş olmaz ya.
İşte hiç belli olmaz.
Yok yok olmaz.
Baya belli bari.
Vallahi bir şey söyleyeyim
şimdi
mi?
Şimdi sen muhabir olduğun için böyle ne desem yalan olur diyeceksin.
Yıl kaç şimdi tam hatırlamıyorum 19. Ama me hayır lan gerizekalı. Manchester United sahasında 40 yıldır yenilmiyor. Hı hı. Uzaklardan Elver Boliç geliyor. Uzaklardan Elver Boliç geliyor. 96 bir koyuyor, yani. 1-0 bitiyor. 40 yıldır evinde yenilmeyen Manchester United Fenerbahçe'ye yeniliyor.
Sonra?
Kinitek'in benzeri Beşiktaş Deyo'da da yaşandı.
Sonra devam ne oluyor?
Biplemek zorunda kalırsın.
Çünkü devam, 6-2. Devamı önemli, anladın mı işte?
6-2.
2004 yılında 6-2 bir şey oluyor ama.
Tuncay Şanlı falan.
Onun rövanşında da 3-0 yiyor.
Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir sana şey deseler ki, bir saniye.
Sana şöyle bir bilgi daha vereyim.
Aynen, o yüzden bunu soracağım sana. Deseler ki sana hak veriyoruz, futbol dünyadan sileceksin. Kabul eder misin?
Futbolu dünyadan mı sileceğim?
Aynen.
Abi futbolu dünyadan silmek eşittir. Heh. Bütün oluşturulmuş kapitalist ve ekstra sistemleri dünyadan silmek.
Verdiler sana. Hayır şöyle düşün. Futbol
ben
gelecek.
Ben silmem abi.
Yerine kriket gelecek. Basket gelecek.
Hayır abi.
Ben de silmem.
Hayır
sumo
abi.
Güreşi gelecek.
Ben silmem. Bak Türkiye'de insanlar mutlu. İnsanlar futbola dair şeyler duymaktan, olumlu olumsuz şeyler duymaktan mutlu.
Bunu söylüyorsan o zaman şunu da yorumlaman lazım. Türkiye'de fanatizmin bazen uçlara kaçtığını düşünüyor musun?
Her zaman.
Bunun sıkıntısı nerede sence? Neden böyle bir şey oluyor? Biz niye bu taraftarlı adam gibi?
Bence yapalım? Bunun sıkıntısı ne biliyor musun? Bazı insanlar ki birçok insan.
Neden Hollanda'da düzgün taraftar vardı?
Tamam. Bizim? Sana şunu söyleyeyim o zaman. Ha. Türkiye'de bir insanın tırnak içerisinde,
evet,
kendini gerçekleştirmesi denilen ibare.
Mazlum'un piramidi. En tepedeyiz. Okay.
Çok çok zor. Bir insan bu ülkede kendini herhangi bir yere, herhangi bir farklı işte ne bileyim spor kulübüne veya başka bir kimliğe bürünmeden gerçekleştiremiyor. Bu bizim ülkemizin bir gerçeği. O yüzden
sosyal
şu anda
zayıflığımız.
Aynen.
Birey olamamakla ilgili bir problem olduğunu düşünüyor musun?
Evet. Tamamen öyle.
Belki birey olamamakla ilgili bir problem diyebiliriz. Belki de insanların kendi özel yaşantılarında bulamadığı mutluluğu farklı bir kimlik içerisinde, hı-hı, sahiplenebilmesi ve bulabildiğine inanması.
Kendini gerçekleştirememenin üzerine yaratılmış böyle bir kompleks sonucu, hani bir takıma ait olma düşüncesinin çok ağır basıp fanatikliğe yansıması gibi bir şey mi?
Ama şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim bu noktada. Yani Fenerbahçe dediğin zaman bu sadece...
Fenerbahçe demedim bu arada.
Yok, örnek olarak söylüyorum. Ben aklımda otomatik olarak Fenerbahçe diyorum mesela. Fenerbahçe dediğin şey sadece bir kulüp değil, anlatabiliyor muyum? Yani bu bir ideoloji. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinin izinden gitmek.
Belli bir vesaire. Düşünce sistemleri, evet.
Tabii ki yani bu düşünce sistemlerine denk geliyorsun. Ve bu kulübün hani şu ana kadar verdiği bütün mücadeleler benim bir anda zihnimde canlanıyor. İşte 3 Temmuz süreciydi vesaireydi falan da filandı. Hani çok büyük bir sivil toplum kuruluşu, hı hı. Çok büyük bir sivil toplum örgütü ve insanların bir şekilde kendini bu sivil toplum örgütüne ait hissetmesi çok çok doğal geliyor bana. Çünkü ben de aynı şekilde ait hissediyorum. Neye?
Neye?
Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine, inkılaplarına, düşünce sistemine.
O zaman yani, tehlikeli sorular sorabilir miyim?
İstediğin her şeyi sorabilirsin.
Ben ona mesaj attın mı?
Her zaman.
Etik midir?
Her zaman etiktir.
Tarafta şey olarak, muhabir olarak.
Muhabirlikle bunun bir alakası yok.
Bilmiyorum, ben öyle sordum sadece.
Bu sadece bir katkı abi. Bu sadece bir insanın kendi gönlünden, içinden gelerek bir birey olarak verdiği bir katkı olarak.
Yarın bakıyorum. Bir gün biri dese ki sen muhabirsin, bir de oraya nasıl yapmışsın, etik mi dese, taraflısın dese.
Saygı duyarım, evet. Ama benim görüş alanım, benim görüş sistemim bunun çok çok doğal olduğuna inanıyor.
Ben bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Yarın bir gün aynı projeyi mesela Galatasaray, Beşiktaş falan da yapsa.
Ki yaptılar zaten.
Hayır hayır, direkt böyle SMS üzerine atıyorum GS ol yazsalar. Ben de GS ol yazar gönderirim ki fanatik bir Fenerli olmama rağmen. Çünkü mevcut şu anki futbol...
Ekonomide sıkıntı var.
Çok ciddi sıkıntı var.
Çok büyük sıkıntılar var. Bir kere zaten oyuncular, futbol bazında konuşayım, euro ile alınıp satılıyor. Ve sen burada alt tarafı 20 lira gönderiyorsun. Yani baktığın zaman aslında 2 euro falan gönderiyorsun. Yani ve aslında Türk sporunun gelişmesi gerekiyor. Borçlarından arınması vesaire. Hani ne olur bir kere yaparsın. Atıyorum iki kere yaparsın ama üçüncüde hani hala o kulüp borçluysa o zaman o kulübün sıkıntısı.
Yarın bir gün kalkalım ve hepimiz su topu oynamaya başlayalım. Ve bütün ülke su topuyla takılsın ve mutlu mesut yaşayalım. Daha mı iyi olur acaba?
Yok, olmaz yani.
Abi bütün ülke Türkiye ise eğer evet, su topuyla kimse takılmaz abi.
Futbol, bak şöyle bir şey söyleyeceğim ben sadece.
Kitlelerin afyonu abi.
Bir gün şey programı da yapabiliriz aslında. Şimdi sen aslında spor muhabirisin değil mi? Fenerbahçe spor muhabirisin.
Aynen öyle.
Aslında bu işin içinde bunun e-spor kısmı var mesela.
İşte zaten ben elimden geldiği kadarıyla bunun yelkeniydi, basketboluydu, kadın basketbolu, erkek basketbolu vesairesi. Ben elimden geldiği kadarıyla onlara da destek vermeye
ben
çalışıyorum.
Ben şunu gözlemledim.
Ki bence en önemlisi bu.
Katılıyorum. Şundan dolayı da katılıyorum. Şimdi biraz utanarak söyleyeceğim gerçi ama ben şimdi ara ara yani günde işte 3 kere falan 4 kere League of Legends oynayan bir insanım.
Niye ya, kişisel tercihtir aynen. Eğlenceli geliyorsa.
Deniz bana LOL beyin diyor mesela.
Ama o şöyle, oynama sıkıntı değil. Gelip bunun muhabbetini 3 saat çevirince o LOL beyine dönmek oluyor bence. Abi, oynamak normal, stres atmak istiyorsundur. Herkesin kendi.
Bu arada LOL stres atmak için oynanmaz, haberiniz olsun. Yani oynamayan varsa bilsin yani. LOL bayağı sinirlenmek için.
Ama o zaman sıkıntı ya. Canını sıkan bir şey yapmaz.
Çünkü sıkıntı ne biliyor musun? Şimdi bak, 13 yaşında çocuk geliyor, tamam mı? Sana ana bacı sövüyor. Şimdi sen de söversen sen de 13 yaşına inersin. Sövmeyince o lafı yiyorsun. Bunun en güzel yöntemi, biraz geç keşfettim ben ama oyuna girer girmez herkesi sessize alıyorum. Kimsenin
ama
yazdığını görmüyorum.
Ama takım oyununu öldürmek değil midir bir yerde?
Abi ya? Ping sonuçta var, ping atsın geliriz yani.
Takımın oyunuyla hani yürüyen bir olay. Sabah abi hiç yelkene çıktın mı?
Hayır.
Yapmadın mı?
Hayır.
Ben bambaşka bir şey söyleyecektim.
Pardon lütfen.
Neyse. Mesela Fenerbahçe'nin işte takım 1907 Fenerbahçe'nin League of Legends maçları falan oluyor. Mesela o maçlarda insanları izleyen kitleyi görüyorsun ve kesinlikle fanatizmden uzak, sadece eğlenmeye gelen ve sporu spor olarak kabul eden insanlar var.
Aslında orada. Ya temelde çocuklar. Yani hakaret olarak söylemiyorum. Çocuk masumiyeti denen bir şey var gerçekten bence.
Var, doğru.
13 yaşında küfredenleri.
İşin güzelliği de bu belki.
13 yaşında küfredenleri saymıyorum ama harbiden çocuk masumiyeti denen bir şey var ve o adamlar orada şeyinde değiller işin. Harbiden fanatikliğinden öte eğlencesinde
de. İzlediği şeyden keyif olayım almak istiyor. Bu kadar basit.
Belki de hepimiz o kıvama inebilsek, o bilince
aslında zaten inebilsek. Temel nokta o. İzlediğin şeyden keyif aldığın zaman
aynen
zaten
öyle.
Ya abi futboldan kimse keyif almıyor mesela. Herkes affedersin sövüyor.
Şimdi kazansan da kaybetsen de bir tarafa mutlaka laf
bununla
ediyorsun. Hakemeye küfrediyorsun.
Ama şu da var abi bak mesela.
Ama spor kültürü olan ülkelerde bu böyle değil.
Alternatif olarak da şunu söyleyeceğim son olarak. Daha geçen hafta hani tam tarihini hatırlamıyorum da ya cumartesi ya pazardı neyse. Yine aynı turnuva kapsamında Royal Youth diye bir takım var şu an ligde ve adamların işte en son 10 galibiyet 1 mağlubiyetleri vardı bütün lig boyunca. O tek mağlubiyetleri de Fenerbahçe'ydi 1907'de. Tekrar Fenerbahçe'yle maç yaptılar. Adamlar öyle bir çalışmışlar ki ezip geçmişler ama ben mesela takip ettiğimde işte ne bileyim ne sövdüm ne şey yaptım. İzledim maçlarını. Çok da keyif aldım izlerken. Adamlar Fenerbahçe'yi darma duman etti mesela. Bayağı içlerinden geçtiler tabiri caizse. Ama çok zevkli maçtı mesela. Yani evet ben çok fanatik bir insanım. Okey ama izlediğim spor dalından da zevk almak isterim yani.
Ama işte sana şöyle söyleyeyim. Zaten sıkıntı en başta nerede başlıyor biliyor musun abi? Türkiye'de spor konusunda oturmuş bir kültür yok. Evet. Bizim insanımız sporu kazanmak veya kaybetmekten ibaret zannediyor. Yani Fenerbahçe çıkıp 90 dakika çatır çutur futbol oynasa ama o topu o çizgiden geçiremese kalkıp defalarca sövecek bir sürü insan var. Evet, halbuki evet. Aslında bu oyunun kendine göre görece doğrularını ya da yanlışlarını yapıyor olmasını değerlendirmesi lazım insanların. Eğer bir takım 90 dakika boyunca 30 şut çekiyorsa, 20 isabet buluyorsa ama gol atamıyorsa bu o takımın problemi değil artık, anladın mı? Bu takım her şeyi denemiştir. Bu takım bütün mücadelesini sahaya koymuştur. Ama meyvesini alamamıştır, sonucunu alamamıştır. Ama bizim ülkede böyle bakılmıyor. Bizim ülkede her şey skorlar üzerinden değerlendiriliyor. Evet, doğru. En büyük problem bu.
Aynen öyle.
Bu bağlamda bir şey sormak istiyorum. Şimdi sen bir spor muhabirisin. Bu kültürle alakalı.
Elimden geldiği
kadar. Yani ben bunun sefasında çok sürdüğünü görmedim de cefasını bayağı çekiyorsun.
Her zaman.
Şimdi burada muhabirlere ne düşüyor ya? Ben bu kısmını merak ediyorum.
Yani, abi muhabirlere ne düşüyor biliyor musun?
Yani derdim senden böyle sansasyonel açıklamalar veya birilerine laf atmanı beklemek değil de harbiden bir muhabir olarak nedir muhabirin görevi?
Bence ne nedir yapması gerekir? Bence nedir biliyor musun? 3-4 tane, 2-3 tane ya da kaynaktan bazı şeyleri doğrulamadan bunu bir haber olarak sunmamak.
Abi bilinci... iyi misin? Önce ona bir sorayım.
10 numara.
Tamam, devam edelim.
2-3 tane ya da 3-4 tane kaynaktan bazı şeylerin doğruluğunu sorgulamadan ben olabildiği kadarıyla vermem gereken ya da vermem gerektiğine inandığım haberleri servis etmem. Çünkü bir şeyin doğruluğu çok önemli. O kadar fazla özellikle sosyal medyanın etkisiyle yalan dolan bilgi dolaşıyor ki ortalıkta. İnsanlar artık neye inanacağını şaşırmış durumda.
2019'da hala mesela dünyanın düz olduğuna inatla inanan insanlar var mesela. Adam sen mesela uzaya çıkar yine düz diyecek.
Ya şöyle bir şey var aslında. Yani insanlar bu cinsiyet gözetmeden her insan için geçerli. Herkes gerçeklerdense
kendi gerçekleri.
Kendi gerçekleri, kendi algısının gerçekleri ve kendi inanmak istediği yalanlara inanmak istiyor.
En yani, tatlısı kendi gerçeklerimiz ama zaten.
Ama bu çok acı bir şey, anladın mı?
Yok, yani, bir şey yok işte insan algısı yani.
Evet, bir gerçeği söylemek var ki ben mesela kendi elimden geldiği kadarıyla bir transfere dair veya vesaire ekstra bir şeye dair bir gerçeği yazdığımda ana avrat küfür edildiğini
başın
çok
yandı mı diye soracaktım. Yanmış
ya abi, ana avrat küfür edildiğini görüyorum. Yani biz şimdi olayın gerçeğini elimizden geldiği kadarıyla kaynaklardan aldığımız bilgiler dahilinde yazıyorsak bu bizim abi küfür yememize sebep
sen
oluyor.
Sen bir de elçisin yani. Sana hani orada laf etmek.
Ya kardeşim çok büyük bir iş yapmıyoruz, anladın mı bak.
Oradan alıp oraya iletiyorsun. Heh, aslında.
Aynen. Aracı yani ya yönetimden yani. Alıyorsun ya olabildiği kadarıyla menajerden alıyorsun ya futbolcudan bir haberi alıyorsun ve bunu kitlelere yayıyorsun. Senin görevin bu. Sen sonuçta dünyayı kurtarmıyorsun. Sen bir Einstein değilsin. Sen bir Tesla değilsin yani. Sen sağdan aldığın haberi soldaki büyük kitleye iletiyorsun. Aslında bazı şeyler çok abartılıyor bana göre. Ama buna rağmen elinden geldiği kadarıyla doğru ulaştığın bilgiyi vermeye kalktığında sen her türlü hakaretin, her türlü küfürün hedefi olabiliyorsun. Ki bu da bu işin doğasında var ama niye doğasında var? Türkiye'de olduğun için doğasında var. Sen bu işi gidip Sırbistan'da, İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da, orada burada yapıyor olsan bu tarz şeylere katlanmak zorunda değilsin. Hiç, bu tarz şeylere muhatap bile olmaz.
Düşündün mü bir sabah uyanıp yeter muhabirliğinin de haberinin de bırakıp gidesin var her şeyi diye.
Ya öyle bir şey, şöyle bir şey söyleyeyim sana. Eğer bunu yaparsan karşında oluşturulan sisteme yenik düştüğün anlamına geliyor bu. Evet. Ben de yenilmeyi kabul eden bir insan değilim hayattaki duruşum gereği. Hani herkesin yaşadığı kendine çok büyüktür, ciddidir ama biz de kendimize göre bir şeyler yaşadık bu hayatta. Hani kalkıp da 5-6 tane ya da 3000-5000 tane insanın yeri geldiğinde yorum yaptığı, linç ettiği bir şey yüzünden pes etmek durumunda değilsin kardeşim. Yani burası Türkiye. Burada herkes kafasına göre, esen rüzgara göre kararlar veriyor. Ve seni ya linç etmeye çalışıyor ya da yukarılara çıkartıyor. Şu noktaya varıyorsun.
Seher geçtikçe artıyor bir de galiba bu linç kötülüğü.
Ya öyle tabii ki ama şu noktaya varıyorsun. Hani kim ne derse desin. Ben gece yattığımda doğru yaptığıma inanıyor muyum? Okey.
Doğru.
İlk başlarda bu seni gerçekten çok etkiliyor. Ki benim şu anda baktığın zaman Fenerbahçe muavinliğine geçişim 4 ay 5 ay falan oldu.
Ama öncesi var, gerisi var sonuçta.
11 yıl var.
Değil mi?
Onun öncesinde.
Bir arka plan var sonuçta.
Bir orada yaptığın gözlemler vesaireler var ama yani maalesef bir basketbolcu, bir futbolcu konumuna geliyorsun. Hani kulağını dış etkenlere kapatma noktasına geliyorsun. Bu çok açık bir gerçek yani. Çünkü herkes her zaman bir şeyler sormaya, herkes her zaman bir şeyler öğrenmeye ve herkes her zaman seni bir şekilde bazı şeyler için tırnak içerisinde kullanmaya çalışıyor. Sen kendini ne kadar kullandırmaya hazırsın ama? Ben hazır değilim. Ben kullandırmam kendimi. Ben verebildiğim kadarıyla elimde olan bilgiyi veririm, kenara çekilirim. Daha da fazla bir şey söylemeyi çok sevmem açıkçası. Yani insanlarla çok çok fazla muhatap olmak, insanlarla inanılmaz derecede diyalog kurmak gibi bir amacım yok açıkçası. Ki şöyle bakıyorum hayata da, yarın da bitebilir, yarın yeniden başlıyor da olabilir her şey. Ben yarın gazeteye gittiğimde kovuluyor da olabilirim. Hı hı. Ben yarın gazeteye gittiğimde gelecek 2 yılımı 3 yılımı garanti altına alacak bir referansa da, güzel bir işe de imza atmış olabilirim. Açıkçası çok umurumda değil. Kendim dahi hiçbir umurumda değil yani. İşte bu seviyeye gelebilirsen yapılan yorumlar, gelen mesajlar vesaireler.
Belli bir vurdum duymazlık lazım.
Vurdum duymazlıktan ziyade senin ne kadar, hangi kişinin yorumunu umursadığın.
Doğru şeyleri önemseyip doğru şeyleri önemsememek.
Ama lazım. Yine kendi algına göre doğru.
Ha tabii. Kime göre? Sana göre.
Kime göre?
Sana göre. Muhabbetin üstünde şimdi transfer var mı diye sorsam küfür edersin o zaman.
Allah böyle hayatı iyi yapsın dedim.
Edersin. Edersin.
Allah böyle
şu
hayatı.
Şu an mesela değil. Türkiye'deki muhabirlik sistemiyle ilgili en sıkıntı nokta ne abi ya? Bir içinde bulunan bir insan olarak nedir sorun yani?
Şu an Türkiye'deki muhabirlik sistemiyle ilgili en büyük sıkıntı. Şöyle söyleyeyim sana. Bu mesleğin bir alaylı kısmı var. Hı hı. Bir eğitimli alaylı kısmı var. Hı hı. Bir de sadece eğitimli ama alaylı olmayan kısmı var.
Yazık.
Ben 3 parçaya ayırıyorum.
Sıkıntı galiba.
Benim için olabildiği kadarıyla bir insanın etik değerlere sahip çıkması lazım. Etik değer dediğin nedir dersen, gazeteciliğe dair etik değerler. Hani sen birkaç yerden gerçekten doğrulayamadığın bir haberi direkt olarak veriyorsan, bu senin bir noktada bir zaafını veya yanlışını yansıtıyordur.
Değil mi? İşin ucunda bir de bir yemin var sonuçta, gazetecilik yemini.
Abi gazetecilik yemini var da kaç kişi bunun arkasında duruyor? Türkiye'deki sistem nasıl işliyor? Yani bunlara girersek hakikaten biz burada sabah ederiz. Çünkü inanılmaz bir derecede arkadan bir işsizlik ordusu yetişiyor. Hani her yerde iletişim fakültesi var. Herkes okuluna gelen insanlara muazzam şeyler vaat ediyor. Ama ben bunu herhangi bir şekilde övünmek veya yerinmek için de söylemiyorum. Şu an benim kendi mail hesabımda 35-40 tane arkadaşımın, dostumun bu işi gerçekten yapabileceğine inandığım insanın CV'si duruyor. Hı hı. Yani deniz bitti artık.
Açalım mı sana bir?
Tam o lafı söyleyecektim abi.
Deniz bitti artık. Yani bu saatten sonra gazetecilikti vesaireydi. İşte bunların esamesi çok fazla okunmuyor.
Pis sözelciler. Ben yüksek lisans yapamıyorum onların yüzünden. Hepsi Ali Sayvan gibi yapıyorlar ya.
Abi sen sözelciler olarak bakıyorsun da birçok insan bu uğurda hayatını
gerçekten
adayarak geliyor.
Gerçekten kendine adamış insana çok saygım var bu arada.
Benim ama de işte çok saygım var ama bu işler böyle yürümüyor.
Ne olacak işte o
işin. Keşke böyle yürüse. Yani keşke her şey senin sahip olduğun değerin birilerinin tarafından fark edilmesi, o değerin ilerletilmesi, o değerin geliştirilmesi üzerine kurulu olsa. Ama alakası yok. Yani zaten olayların bitmesinin sebebi de bu.
Çözülür mü bu?
Hiç zannetmiyorum.
Aa, sıkıntı.
Ya mesela şöyle bir sıkıntı var. Şaboviç abimizin ayırdığı üçlüye göre alaylı kesim eğitimli kesime biraz daha böyle şeyi gözüyle bakıyor yani. Bu benim yerimi alacak, dolduracak şeklinde değil. Bu benim yerimi alacak, beni koltuğumdan edecek şeklinde. Böyle bir algı var bu arada. Hani kabul edilir edilmez tartışmaya açık ama böyle bir şey var. Eğitimli kesimde kendine çok güveniyor. Hiçbir şey bilmediği halde çok şey bildiğini iddia ediyor.
Aman sıkıntı. Ofis yıkılıyor, sorun yok.
Pardon.
Bu özgüvenin sebebi de...
Ne bu özgüvenin sebebi?
Bir saniye.
Dur, devam edebilirsin.
Ha, edeyim mi?
Et.
Tamam. Bu özgüvenin sebebi de okullarda verilen bu senin bahsettiğin abi şeyler var ya, eğitimcilerin eline. Hı hı. şöyle eğitim vereceğiz, şu olacak, bu olacak.
Böyle
bu
güzel gazlamalarla,
hep yüksek ALES yüzünden.
Heh, bu gazlamalar da öğrencilere olmayan şeyleri pompalamaları, öğrencilerin de hani o okuldan mezun olduktan sonra ben şu okuldan şöyle mezun oldum, ileride bunu yapacağım diye iş hayatına atıldıktan sonra işin gerçek yüzünü görmeleri.
Aykut kafam mı açıyor?
Çift taraflı, evet, bir sıkıntı var.
Çok özür dilerim. Bir onaylamam lazım abi. Fatih abi.
Ya özetinin kavgası ne biliyor musun? Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz. Nuri Bilge Ceylan okulu, Zeki Demirkubuz alaylıdır. O yüzden de ikisinin filmleri arasında bazı farklar vardır.
Evet. İkisi ortak
Zeki
bir
Demirkubuz,
film yapsam
olmaz. Zeki daha olamaz. Zeki Demirkubuz alaylı olmasına rağmen şehir hayatının zorluklarını anlatır. Nuri Bilge Ceylan da okullu olmasına rağmen köy hayatının zorluklarını anlatır.
Bir nevi. Evet.
O da öyle bir çelişkidir yani.
Ya genelde komşunun çimeni daha yeşil gözükür,
evet,
ya kendi
çimeni. Şey, aynen. Çok net bir şey söyleyeyim sana.
Ya da kendi çilen hep başkasının çilesinden büyük gözükür ya.
Bizim gerçekten içinde bulunduğumuz dünya, içinde bulunduğumuz hayat insanlar tarafından şu şekilde algılanıyor. Yani orada gerçekten bir star ışığı var.
Değil mi?
Herkes istediği herkesle muhatap oluyor, zannediliyor. Ve bu muhatap olan insanlar da hayatlarının sonuna dek hem maddi hem manevi anlamda çok çok büyük geri yansımalar alıyor falan zannediliyor. Ama bu çok çok büyük bir yanılgı. Yani medya bir nevi şey gibi, sana şöyle söyleyeyim, Hollywood Bollywood gibi. Anladın mı? Onlar dışarıdaki insanlar, bu sistemin içerisine dahil olmamış insanlar Bollywood'u Hollywood zannediyor.
Dışarıdan bakınca böyle çok şaşalı yıldızlar içerisinde siz muhabirsiniz.
Tabii canım.
O kampa giriyorsun. Tabii. İşte üstünde şeyler, takımlar yakıyorsunuz.
Kim bilir sen mesela Ersun Yanal'la fotoğraf çekildiğinde o fotoğraf hakkında kim bilir kimler ne konuşmuştur mesela.
Aynen öyle. Halbuki işin özüne bakacak olursam biz oturduk hep beraber böyle bir yarım saat 45 dakika sohbet ettik, muhabbet ettik. Devamında da spontane gelişen bir fotoğraf çekildik ve bu sosyal medyaya bu şekilde yansıdı. İşte bu sosyal medya algılarının yarattığı çok büyük bir yanılgı.
Hiç özel bir soru sordun mu?
Tabii ki canım, konuştuk, sohbet ettik yani, ama onlar off the record'tur yani. Bunlar da meslek sırrı.
Şey, muhabirlik yaldızlı bir hayat mı abi ben ya? Şöhret midir yani? Hani
hayat... Şöyle söyleyeyim sana.
Eğer öyleyse neden şey değil yani? Hani...
Getto'da sahneye çıkıyorsun.
İşte yani.
Bak, Getto'da sahneye çıkıyorsun ama orası işte ne bileyim Beverly Hills falan zannediliyor.
Değil mi? Böyle bir sıkıntı var.
Evet. Çünkü işi oransal getiri anlamında değerlendirecek olursan, sahada top koşturan oyuncuyla senin kendi içinde bulunduğun durumu bir nevi otomatikman küçük de olsa bir kıyaslamaya girmen gerekiyor. Ve kendi içine girdiğin kıyaslamada sen işin en son basamağının bile en son basamağında kalıyorsun.
Kademe olarak aslında bayağı...
Ama dışarıdan görüntü o değil işte. Bak, davulun sesi her zaman uzaktan hoş geliyor.
Bir daha sunulsa şans muhabir olur musun? Yoksa stopu izler misin?
Şöyle söyleyeyim. Belki maalesef, belki iyi ki benim bu çocukluk hayalimdi.
Muhabir olmak mı?
Evet. Ki gazeteye ilk geldiğim zaman 11 sene önce sayfa sekreteri olarak geldim ben. Ama ilk birinci haftada bana şöyle bir seçenek sunuldu. Ya sayfa yaparsın ya editörlüğe geçersin diye. Ben editörlüğe geçmeyi tercih ettim. Çünkü bir şeyler yazmayı daha çok seviyordum. Editörlükten sonra işte yaklaşık bir 2,5 sene önce basketbol muhabirliği geldi. Basketbol muhabirliği artı editörlük. Şimdi de basketbol artı Fenerbahçe diye devam ediyor.
Editörlük?
Editörlük kısmı bitti şu an.
Artık yani.
Bana da tam tersi sunulmuştu abi.
Ne gibi?
Editörlüğe yönlendirilmiştim.
Aynısı onun tersi değil.
Ama hayır.
Keşke sayfayı seçmeseydim.
Sayfayı seçmiştim ben.
İşte orada bu benim kendi şahsi yorumum. O ufak bir hata olmuş.
Peki, bütün kariyeri kapsayan minik bir hata.
Peki, minnacık bir hata.
Peki Konoplyanka bitti mi abi?
O konuya girersek çıkamayız.
Yani şeyi sorabilir miyim? Meslek sıraları bunlar ama standart kullandığın yalanlar ne mesela? Geçiştirme cevapları mesela. Ben bunları açıklayayım mı abi? Bir muhabirin nedir bu lafları? Hadi bak, çok meslek mesela, çok meslek sırrıysa açıklama, tamam mı? Ama eğer bize verebileceksen birkaçını söyle mesela. Hani adamlar geliyor ve mesela şeyi de görüyorsun ya, bu adam bir şey de söylemek zorunda olduğun bir insan mesela, tamam mı? Mesela bir şey sormuş ve sende yok onun cevabı. Ama bir şey söylemek zorundasın. Ne
abi
diyorsun?
Çok kilit bir cümle söyleyeyim.
Kardeşim öğrenirim bir şekilde açıklarım falan diyorsun.
Böyle.
Şey vardı mesela, bak ben psikolojisinin o zaman bozulduğunu çok net anlamıştım. Gruptan bir şeyler konuşurken içeriktir vesairedir falan. Aslında normal bir şey soracaktım. Abi dedim bir şey soracağım sana. Adam otomatik olarak işte kardeşim şu an Zeiss'ı düşünüyorlar. İşte Zeiss'ı düşünüyorlar falan diye.
Zeiss onu Zeiss'ı satabilirler.
Direkt böyle cevap vermişti. Abi dedim onu sormayacaktım ben aslında ama.
Var mı böyle hani çok kullandığın laflar?
Genel anlamda.
Aha. Bizde vardır mesela, bizim mesela sektörde bilirsin, kurgu da hallederiz.
Posta i̇şin, bakarız.
İşin en güzeli aynen. Şey.
Sonra yani, logonu ekleriz, reklam olur falan.
İşin en güzeli şey şu. Seni böyle genelde insanlar Fenerbahçe yöneticisi gibi falan zannediyor ki herhangi
sanki
bir...
Sanki sen karar veriyorsun o.
Herhangi bir kulübün içerisindeki birçok insan zaten birçok sürecin işleyişinden anında haberdar olmaz. Ama dönüp orada sana birisi bir soru sorduğunda otomatikman şöyle demek durumunda kalabiliyorsun. Ya kardeşim işte bir sorarız, öğrenebilirsek sana da döneriz falan filan diyebiliyorsun. Ama işte maalesef onu hiçbir zaman öğrenemiyorsun. Çünkü o kulübün sırrı yani. Hani o kulübün kol kırılır yen içinde kalır deme şekillerinden bir tanesi. Herkes çok şey soruyor. Olabildiği kadarıyla bildiğin şeylere cevap vermeye çalışıyorsun ama inan bana, gerçekten bunu çok samimi söylüyorum. Herkesin sorduğu her soruya cevap vermeye kalkarsan senin herhangi bir aile yaşantın, günlük olmaz, yaşantın vesaireden kalmaz.
Nasıl dengeliyorsun
çünkü
bunu?
Bir soru geliyor, arkasından cevap veriyorsun, bir soru daha geliyor. Ona cevap veriyorsun, bir soru daha geliyor. Ona da cevap veriyorsun.
Sonra bizim maçta ya.
Bir tane daha soru geliyor abi. Durmadan soru geliyor abi. Şimdi düşün ki şu dünyada, şu geçici dünyada, şu dandik dünyada yaşıyorsun ve sürekli sana birileri bir şeyler soruyor.
Sıkıcı. Can sıkıcı.
Abi ne bu? Kim 500 milyon ister mi yani?
Sürekli sorgu halinde yaşıyorsun aslında. Tabii. Hayatı. Çok acayip değil mi?
Onu salabilmek için de olabildiği kadarıyla ne bileyim kendine yöneliyorsun yani. Kendine yöneliyorsun.
Var mı? Peki nasıl koruyorsun bu dengeyi mesela? Abi, nerede muhabirlik çizgisiyle?
Tamamen psikolojik abi. Yani sen kendini bir şekilde resetlemeyi öğrenemezsen insanların getirdiği bütün bu yükler seni dibe vurdurur gerçekten. Ama sen bazı şeyleri maalesef görmezden gelmek zorunda kalırsan, tırnak içerisinde söylüyorum, bir şeyleri bedeninde, zihninde absorbe edebilmeye çalışırsan sakin kalabiliyorsun.
Seninki nedir mesela reset yöntemi?
Abi ben
paralel bir şey
en sevdiğim yani. En sevdiğim şarkıları, en sevdiğim müzikleri vesaireleri kendime saklıyorum. Hı hı. Sonra yaklaşık otomatikman, bu artık otomatikleşti hayatımda. Her gün böyle bir yarım saat, bir saat falan kendimi karanlık bir odaya kapatıyorum.
Meditasyon diyorsun.
Bu benim meditasyon tarzım. Yani meditasyon diyemezsin belki genel olarak ama.
Yok dersin, sıkıntı
yok. Abi kendini kapatıyorsun, o şarkılara, o müziklere veriyorsun. Soyut dünyana biraz böyle aşağı yukarı kayboluyorsun. Kendine geldiğini hissediyorsun o anda.
Peki böyle şeyi sorabilir miyim? Hani seneler boyunca meslek hayatında mesela gördüğün en ilginç resetleme versiyonu, mesela farklı muhabirlerin farklı deneyimleri vardır elbet. Mesela bir muhabir görmüştüm, işte kendini ne bileyim gidip araba pistinde drift atarak resetliyordu falan, hani böyle değişik orijinal gördüğüm bir resetleme.
Ya spesifik olarak belki öyle söyleyebileceğim bir şey yok ama.
Şahsi örnek değildi hani.
Burada artı 18 olduğunu belirteyim.
Aha, sıkıntı yok canın sağ olsun.
Abi tamamen alkol yani.
Değil mi? Böyle hani, resetliyorlar.
Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu dünyaya ve
şeye inanıyorsun.
Üzerine düşen insanlara, yağmur gibi yağan insanlara katlanabilmenin tek yolu alkol yani.
Şeyi düşünüyor musun? Alkolizmle muhabirlik yılının bir paralelliği olduğunu mesela.
Mutlaka.
Hani,
mutlaka.
Hani, 35 yıllık bir mesela muhabirlik geçmiş olan bir adamın alkolik olma oranı standart bir insana göre daha %10 olarak yüksek midir yani?
Abi içinde bulunduğumuz meslekte yıpranma payı diye bir şey var.
Değil mi? Yani durduk yere olacak abi.
Yıpratan, seni yıpratan meslek değil bu arada. İnsanlar. Seni yıpratan insanlar abi. Çünkü bu hayatın genelinde de seni yıpratan insanlar.
Çok derin konuştu ya.
Transfer ama... var mı? pardon.
62-22 diyorum
sana. Çok özür dilerim.
62-22 diyorum. Bilenler bilir.
6222
yazısı. 6222. 62-22. Sporda şiddet ve hakaret üzerine kurulu bir yasa.
İyiymiş.
Şimdi sosyal medyada birileri birbirini hakaret ederse o yasadan içeri alınıyor direkt otomatikman. Ben sadece sana 6222 diyorum.
Canın sağ olsun abi. Sorun yok.
Transfer yok.
Yok. İyi güzel.
İnşallah olacak ilerleyen zamanlarda.
Bu işte verdiğin standı. Öğrenirsen bana söyleyeceksin değil mi bir şey?
Evet. İlk sana söyleyeceğim. Söz geçiyorum.
Abi ya bir gün bir şey oldu, tamam mı? Şey zamanı, kruze zamanı. Şimdi gördüm sağda solda hafiften haberler çıkıyor, tamam mı? Dedim ki acaba Sabah abiye sorsam mı, sormasam mı? Lan şimdi dedim makarasını yapıyoruz ama adama harbiden de sormak bunu şimdi yanlış olur falan. Twitter açtım, şey yapıyorum, scrolluyorum, refresh atıyorum sürekli, Sabah abi tweet açacak mı diye baktım, kruze falan, ah dedim tamam gelmiş.
Sen bir şey söyleyeceksin.
Benim en sevdiğim cümleler abi şeyde, bu gazetecilikte, hani Deniz'in dediği kaçamak
senin
cevaplar var.
Senin sesin nereye kaçtı lan?
Bilmiyorum.
Karadeniz'de bıraktım.
Çok sesimi, derinden geliyor.
Sesimi Karadeniz'de bıraktım.
Şu şeye basayım, bir şey ve kapansın. İddia edildiğiyle biten cümleler abi. Paragraf yazıyorsun böyle. O insanlar sonunu okumuyor ya böyle. Fenerbahçe, Max Kruse bilmem ne. Sen sonunda iddia edildiği belirtiyorsun ama o oradan... Transfer
geldi. İyi de kardeşim şu anda hiçbir insan Nostradamus değil ki yani. Hani bittiği iddia edilen, bittiği öne sürülen birçok transfer şu anda olmadı mesela.
Çok var abi.
Yani bu hayatın dengesi demek ki bunun üzerine kurulu. Kalkıp da çok fazla kendini, ben buna genel olarak inanıyorum. Kalkıp da kendini çok fazla herhangi bir renge, herhangi bir camiaya vesaire inanılmaz derecede ait hissetmek gerçekten çok zor bir şey.
İşte bizdeki en büyük sıkıntı o abi.
Sonra ama herkes...
Çok kolay kaptırıyorlar abi kendilerini.
Abi herkes kendini herhangi bir şekilde bir kimlikle tanımlamaya ihtiyaç duyuyor. Bu da bizim toplumumuzun bug'ı diyebilirim yani sana kalkıp da.
Şimdi sana son bir soru soracağım.
Sor.
Sonra yavaştan toparlayacağız.
Sor, ne soracaksın? Yeni transfer
yok, yok. Hayır. Korkuyorsun değil mi artık? Böyle bir korkun var mı?
Elif,
İnsanlar...
Elif satıldı.
Mesela şeyi,
Elif satıldı.
Şeyin korkusu var mı? Onu yaşıyor musun? Bu çok önemli mesela. Biri sana gelip Fatih bir bakar mısın? Bir şey soracağım dediğinde şey düşünüyor musun? Ulan yine transfer gelecek falan.
Bak otomatikman şöyle bir şey oluyor. Mesela bir işte ulaştırmadaki bir şoförle bir yere gidiyorsun falan filan.
Sorun bu değildi bu arada.
Hayır anladım, ben seni baştan geliyorum abi. Ulaştırmadaki bir şoförle bir yere gidiyorsun. Adam mesela... Sohbet oluyor. Neredesin? İşte Hürriyet Spor falan filan. E diyor ne yapıyorsun falan. Abi Fenerbahçe muhabiriyim. Abi adam Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı, artık hangi takımda olursa olsun, Trabzonlu ya da başka bir takım. Fener kim alacak? Abi ben Fenerbahçe'nin transferden sorumlu yöneticisiyim. Sen sana şu anda burada bütün detayları vereceğim falan. Hani ya öyle bir havaya bürünüyorsun, anladın mı? Abi bilmiyorum.
Düşünüyoruz. Şunu düşündüm.
Abi bilmiyorum.
Abi ben çok sık yaşadığım daha sinir bozucu versiyonu var. Mesela soruyorlar yine aynı şekilde. Nerede çalışıyorsun? İşte Hürriyet Spor falan. O soruyu sormadan önce gelen hazırlık soruları var. Hani işler nasıl, yoğun mu?
Bu işte doldurma soru.
Tabii.
Isıtma
tabii, ama geliyor. Tabii. Hani ben o
ama
soru geldi ya.
O seni ona ısıtıyor.
Var mı bu aralar bir şeyler? Yani
transfer sorusu gelecek.
Joseph Galatasaray'da mı gerçekten?
Belirsiz o ya.
Sorum
şuydu abi. İddia edildi. Kabul etti, iddia edildi ama.
Ulan bütün trikleri bize kullandılar resmen bu arada.
Öğrenmiş olduk biz de.
Basket ya da futbol hariç.
Ha.
Başka bir sporun muhabiri olacaksın.
Tamam.
Nedir abi?
Nerede?
Önemli değil abi.
Dünya genelinde mi?
Aha.
Beyzbol abi.
Beyzbol benim de favorim.
Türkiye'de? Basketli de futbol hariç.
Amatör branşlar diyebilirim sana.
Ama ne?
Abi, e-spor.
Abi, sen düşünüyor musun e-spor?
Voleybol tertemiz. Hı-hı. Efendime söyleyeyim, e-spor tertemiz. Diğer amatör branşlar üzerine ilerleyecek olursan. Diğer amatör branşlar üzerinden ilerleyecek olursan. Ne bileyim işte böyle. Bir tanecik maç değil mi? Başka bir şey. Diğer amatör branşlar üzerine ilerleyecek olursan, ne bileyim abi, şey çok güzel değil mi böyle? Gelken.
Mesela golf muhabiri olsan çok acayip olur.
Abi golfün pek muhabirliği yok bizde ya.
Nasıl yok?
Bu ya? Ülkede yok ya.
Kim gidip sormuyor mu? Var mı transfer diye?
Yok abi.
Hangi sopayı
yok
kullanacaksınız
abi
bu sezon?
Yok abi.
C9. Neden?
Aslında uğurlu sopa. Mesela Paralimpik'te de çok yok ama.
Atletizm güzel abi. Hmm. Temiz. Hmm. En azından geçmişi belli, geleceği belli. Efendime söyleyeyim, o sporculara duyulan saygı ortada. Ki Ramil'le çok güzel bir geçmişte bir paylaşımımız, bir röportajımız olmuştu. O dünya şampiyonu olmadan önce. Bunlar güzel şeyler. Ama ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ben mesela daha öncesinde basketbolu tecrübe ettim ama futbol bambaşka bir dünya.
Hangisi?
Doğru, basketbol işte. Abi.
Basket diyorsun değil mi?
Tertemiz abi.
Diyorsun. Ama İnsan, niye futbola geçtin o zaman?
Bir, insanlar eğitimli. İki, insanların egosu yok.
Niye futbola geçtin o zaman?
Geçmek durumunda kaldık.
Öyle gerekti diyorsun.
Tabii canım.
Şanslı olsa basketi verir misin?
Basketboldayım abi. Hem futbol hem basketbol.
Peki bir şey soracağım.
Böyle zorlayıcı sorular.
O zaman değişik bir şey olsun. Senin sevdiğin bir şeylerden sorayım. Sence Obradovic bir futbol takımını yönetebilir mi?
Obradovic var ya.
Ülke bile yönetir diyeceksin.
Koy NASA'ya uçağı atar.
Her şeyi yönetir.
Ya bu çok futbola kayacak evet. Buradan sonra.
Bir de bir şey söyleyeceğim.
İstiyorsan bir gün harbiden oturalım. Fenerbahçe'nin
şey bölümü yapalım.
Aynı bir şey söyleyeceğim. Yapalım. Bir saat oldu.
Fark gerçekten mi?
Ya sanki 3 dakika oldu değil mi?
Abi ben sana şu kadar söyleyeyim sadece. Bakalım. Şu anda piyasa değeri 24-26 milyon euro arası değişen birçok adam. Bonservis ya da kiralama bedeli 5.910 bin euro falan civar yani
6 milyon euro değil.
5 milyon 910 bin euro de o civar bir rakama bonservis artı kiralama bedeliyle takıma getirildi. Geçen gün başkan mesela çıkıyor diyor ki 2-3 tane daha transfer yapacağız diyor. Birçok insan bunu yanlış algılayıp sosyal medya üzerinde işte istifa vesaire falan filan diye tekler açıyor. Ya bizim ülkemizde insanların yapmaya çalıştığı şeylere karşı bir sabır yok.
Değil mi? Değil mi?
Bizim en büyük problemimiz bu.
Aziz Nesin miydi? Yengeç sepeti teoremi.
Aynen.
İçinden çıkmaya çalışan
aşağıdaki. Şimdi o adamın orada kalkıp da bence bu benim şahsi fikrim. 2-3 tane transfer dediği ilk 11'de direkt oynayacak adamları kastediyor.
Tabii.
Bunun yanı sıra alternatifler söz konusu olacak.
Zaten ama, mevcut şu an pardon yapını kesiyorum ama.
Yok estağfurullah.
Mevcut kadroda illa tam son bir kere daha girelim şu futbol mevzusuna da.
Sonra çıkın ama.
Sonra çıkacağım. Ya bayağı aslında Ersun Yanal'ın sevdiği bir 11 var. Yani tabii. Şöyle hücum hattı var. Geri Rodriguez, Victor Moses, Kruse, Muriç.
Tabii.
Yırtıcı forvetin var. Sağlam kanatların var. Çılgın bir hem geri forvet
baskısı yapabiliyorsun.
Yapabileceğin bir Kruse'n var. Arkaya baktığın zaman senin ilk 11'de oyuna koyabileceğin Emre Belözoğlu, Tolga Yaslan, işte
Tolga Ciğerci
geldi. Tolga Ciğerci, Ozan Tufan gibi adamlar var ve bunları birbirine değiştirerek koyabiliyorsun.
Rotasyonunu yapıyorsun
herhalde. Beklere bakıyorsun işte Cebrail güzel performans gösteriyor. Hasan zaten Hasan Ali var. Sağa bakıyorsun İslam Dirar var.
Murat Sağlam.
Murat Sağlam var. Göbeğe bakıyorsun işte Serdar'dır, Okan Turp fena değil.
Tabii.
Sadık var.
Ki bir tane oraya artı alternatif
artı gelecek. Alternatif zaten gelecek. Yani Şikirter'le belki uzatılacak falan filan. Zaten Ersun Yanal'ın sevdiği bir rotasyon var şu an takımda. Bir de kalkıp 2-3 tane daha 11'e dayalı bir adam aldığında zaten bu takım muhtemelen bu sene yürür.
Ama ben sana çok net söyleyeyim. Biz bunu kampta da mesela tecrübe ettik kendi çapımızda. Bir Emre Belözoğlu'nun gelişi. İki Max Kruse'nin gelip işte o Almanca konuşabilen Tolga Yarslan, Tolga Ciğerci, evet, Mehmet Ekici falan.
Ha ikinciyi unuttum.
O üçlüyü, evet, o üçlüyü hayata döndürmesi. Hakikaten biz burada anlatıyoruz ama insanlar bazen sosyal medyada diyor ki ya siz işte çok abartıyorsunuz vesaire falan filan. Onlara da saygı duyuyorum, ayrı konu.
Moral çok önemli değil mi?
Ama yani abi ya, bak benim için bir takımın başarılı olması adına bu hayatta en önemli şey bir takımdaşlık, iki aile ortamı.
Tabii.
Fenerbahçe hakikaten bu benim ilk kamp tecrübemdi ama o arkadaşlık ortamını, o aile ortamını fazlasıyla oturttu.
Bizde en büyük eksik zaten oydu.
Aynen öyle. Harun'un Kasımpaşa maçında hatalı golden evet, sonra abi, yanına bir tane arkadaşının gitmediğini herkes hatırlıyor
tabii,
şu anda.
Tabii.
Sadece Ersun Yanal kenardan bağırdı, destek verdi.
Evet.
Harun orada tek başına kaldı yani adam. Ki Harun da çok başarılı, abartıldığı kadar kötü bir kaleci değil.
Yok canım.
Bence çok çok başarılı.
İnanmıyorum. Bence de gayet
keza başarılı. Şu an işte Altay Bayındır var, Berke var.
Berke Özer var.
Chelsea gibi bu Fenerbahçe denilen takım Chelsea gibi şu anda oyuncu kiralama.
Tabii.
Kiraladığı ya da takımdan gönderdiği oyuncuların ilk satın alma opsiyonuna sahip olma gibi bir hak koyuyor Komolli aracılığıyla.
Aynen.
Her şeyi kötülemek çok kolay abi bizim ülkemizde. Bizim ülkemizde en kolay her şeyi kötülemek. Ama güzel şeyler de oluyor. Ben bunların yakın vadede kendi açısından meyvesini vereceğine inanıyorum.
Bu şey örneği de var.
Bunlar ama abi dediğin gibi bir senede olacak işler değil.
Burası artık
ama abi sabır yok. Türkiye'de sabır yok.
Spor dinleyicilerinin sadece kaldığı kısımlar. Son olarak hep son olarak diyorum ama mesela şimdi transfer yani oyuncunun adını hatırlamıyorum ama Komolli şart koşuyor da Fenerbahçe 1 milyona geri alıyor. Oyuncuyu da 2,5 milyona mı 3 milyona mı tekrar satıyor.
Yasir Subaşı.
Mesela bu da Komolli'nin başarısıdır.
Aynen öyle.
Hani,
hiç oynatmadan.
Hiç oynatmadan. Hani bu Komolli yakıp yıkmıştı ortalığı da mahvetmiştik, batmıştık bilmem neydik. Bu sene aracılığıyla gelen oyuncular gayet yararlı duruyorlar. Lig başlayana kadar ben bir şey söyleyemem. Audi Cup da geçerli buna. Hiç yani onlar beni çok bağlayan kısımlar değil. Ben ligi performansına bakarım. Hatta ilk maça da değil.
İlk 6 haftaya bakarım.
İlk 6 haftaya bakarım ki Fener'in zaten çok zorlu bir ilk 6 haftası var. Başakşehir, aynen, Trabzon, aynen. Galatasaray içeren. Ama bakalım yani o zaman göreceğiz. Hani
abi, Ersun Yanal dediğin adam bu takım
Nisan düşün... ayında şampiyon olduğu sene de ilk 6 haftası çok kötüydü bu takım, Fenerbahçe'nin.
Bu takım düşme hattındayken gelip bir şekilde 6.lığa kadar buna taşıyan bir adam. Abi. Ben böyle düşünüyorum. Bak ben neden böyle düşünüyorum biliyor musun? Bak bir hocanın sezon öncesi kampında takımın başında yer almasıyla bir hocanın sonradan o takımın başına gelmesi arasında çok çok ciddi fark var. Bunu en çok bu sezonki kamp döneminde hissettik biz.
Peki kamplar denilen gibi hani şey diyor ya oyuncular, Ersun Yanal çok zorlu kamplar yaptırıyor falan filan.
Abi tabii ki zorlu yaptıracak. Yani burası Fenerbahçe dediğim
bir kulüp. Doğru mu yani? Gerçekten
tabii ki zorlu yaptıracak mi? Abi. Ersun Hoca gitti orada ilk idmanda 2-3 tane oyuncuyla mesela hani ciddi ciddi konuştu vesaire falan filan diyaloğa girdi. Hemen insanlar bunu bir şekilde abartı noktasına çektiler.
Bir ara kendini dövüyordu sinirden.
Abi yapacak ama bunu. Tabii bak, tabii. Ben yani buna... Şimdi bunu sağ kenarında basketbolda Obradovic yaptığı zaman bu kabul görüyor. Ersun Hoca yaptığı zaman mı kabul görmeyecek?
Ben buna katılıyorum.
Espor'a evet. Da öyle bir hoca bulup kendini döven sağ kenarda.
Abi.
Fener'in Espor'u iyi de biraz şimdi, fantezi arıyorlar.
İşte oraya yani. Da öyle bir... Obradovic'i alıp Espor'un başına koysalar olur o iş bence biliyor musun? Kenardan bağırsa yeterliymiş
ben
gibi.
Ben sadece kendi adıma şu kadarını söyleyebilirim. Bir hocanın da ki bunu Moses'tan örnekleyebilirim. Bir futbolcunun da sezon başından itibaren bir kamp görmesi...
Çok büyük etki yapıyor.
Çok çok çok çok çok büyük etki abi. İnsanlar bunun değerini hafifletmeye çalışıyor ama alakası yok. Sıfırdan başlamak var. Devre arası gelip katkı vermeye çalışmak yo, ben, var. Bu ikisi arasında çok büyük fark var.
Şimdi OSM'de bile reklamları izleyip kamp satın alıyorduk. Maçları kazanma oranı yüksek bayağı artıyordu yani. Sırf yani, oradan bile.
Şimdi OSM'yi boş ver. Burada atıyorum X bir işini yaparken de. Yarısı başlamış bir işi alıp yapmaktansa tabii sıfırdan yaparız.
Yani her zaman tabii. Sıfırdan yapılan iş düzeltmekten daha kolaydır.
Abi o yüzden beklemek lazım. Peki, 16 Ağustos haftasında bu lig başlıyor.
Şimdi futbol bazını geçtim. Genel anlamda artık kapatacağız. Bir saat doldu çünkü. Ekleyecek bir şeyin var mı abi? Futbol bazını geçtim.
Muhabirlik, gazetecilik tarafı
mıydı? Bunu da geçtim
mıydı?
Abi. İnsan olarak.
Hayda. Bak o zaman ucu çok açık.
Bir varlık olarak. Bir Fatih Sabovic olarak. Buraya geldin, konuştuk. Onu boş ver abi, o çok kötü oldu. Ben görüyorum onu. Karışmak istemiyorum ona.
Ben görmedim.
Görmesin, boş ver. Sen şimdi bir Fatih Sabovic olarak ekleyeceğin son bir şey varsa onu alacağım senden.
Abi. Biz Türkiye'de yaşayan halk olarak nerede kaybediyoruz biliyor musun?
Tahmin ediyorum ama söylemek istemiyorum.
Günlük reaksiyonlar.
Evet.
Anlık sivrilmeler. Gereksiz abartılar.
Evet.
Ve bazı şeyleri ya çok fazla overrated gösterme isteği ya çok fazla underrated gösterme isteği.
Evet. Değil mi? Bir o uç olayı.
Güzel kardeşim bir dengeyi kurun.
Hep bir kalıba sokma
bir
var.
Dengeyi kurun Allah uç aşkına. Olayı.
Aslında hepimiz böyle bir oturup bir çay içsek, bir sakinleşsek.
Evet.
Bir hararetimiz gitsin.
Değil mi? Bir daha iyi olacak abi. Gibi yani.
Ya bir sakin olun ya.
Memleketin en büyük derdi o bence. Çok heyecanlıyız.
Güzel kardeşim trafikte heyecanlısın. Kendi günlük hayatındaki iki ilişkilerinde heyecanlısın. Ailemde heyecanlısın. Ya bir sal ya.
Hep bir atak, bir ofans.
Değil mi? Değil mi? Sakin ol ya.
Katılıyorum, doğru söylüyorsun abi.
Yani abartıyoruz, acele ediyoruz, fazla heyecanlanıyoruz, saçmalıyoruz abi.
Katılıyorum. Bu bize küçükken izletilen hep kekini kabartıyoruz reklamlarının.
Evet.
O işte yansıması.
Alt bilinçaltı dayatması.
Kesinlikle.
O yüzden arkadaşlar yani kulunuz kurbanınız olayım biraz sakin olun.
Bir sakin ol, bir çay için.
Bir oturun bir düşünün.
Hayır, bir soluklanın yani. Bir su için. Yaz ayları su içmeyi unutmayın, çok önemli.
Hepimiz insanız, düşünebiliyoruz. Bunun bir farkına varalım önce. Sonrasında.
Bu vaktimiz de var bir de ya. Yani ortalama 70-75 tane falan yani.
Aynen abi, tertemiz.
Yani
sakin,
oturup böyle 3-5 gün konu düşünecek zaman vakit kaybı değil yani.
Ama şimdi senin ortalama bir efendime söyleyeyim dünyanın işte birinci top seviyesindeki bir ülkenin yaşadığı güncel sosyal yaşantıdaki o reaksiyonlarla bir yıl içerisinde yaşadığı reaksiyonlarla
çok,
senin
çok.
Vermek zorunda kaldığın reaksiyonlar bir haftaya sıkışınca çok.
Biz gündeme yetişmeye çalıştığımız için evet. Bunlar bizi evet. Paralıyor büyük ihtimalle.
Çünkü biz sokakta yürürken acele ediyoruz. İşe giderken acele etmeye çalışıyoruz. Eve giderken aman gideyim de daha fazla dinleneyim diye acele etmeye çalışıyoruz. Sevgilimizle, kız arkadaşımızla, erkek arkadaşımızla buluşurken aman hemen gideyim yetişeyim diye bir acele. Her zaman bir acele var. Ben yurt dışına gittiğim zaman kendimi doğal habitatımda hissediyorum.
Sakin. Daha.
Acele böyle. Yok abi.
Sakin.
Acele yok.
Evet, evet. Bunun ben
acele etmeyin arkadaşlar.
Bağlamını kurarım şimdi. Bize ilkokulda sabah 7.30'da başlayan derslerle ya. Alakasını da gerek yok. Uğraşmayacağım şu an onunla.
Ama anlayan anlamıştır orada.
Bence de.
Kızılderililerin de bununla ilgili şeyi vardır. Biz... çok hızlı yürürlerse, hareket ederlerse derler ki şurada bir duralım, ruhlarımız bize yetişsin.
Aynen. Ya. Aynen.
Ya. Hızlı koşan. Abi biz her zaman ruhumuzu geride bırakıyoruz.
O yüzden hayatı kaçırıyoruz.
Aynen öyle. Hayatı sıkalıyoruz. Bak şu an hayatın sırrını çözdük.
Güzel bir sosyal mesajla bitirmiş olduk böylece.
Acele etmeyelim o yüzden.
Sakin kalalım.
Bu biraz da aslında İstanbul'da yaşayanlar için daha geçerli doğru. bir şey.
Evet. Büyük şehirlerde daha da zor oluyor. Evet.
Bölmek istemedim orada. Mesela İstanbul şartları seni ister istemez acele etmiyor.
Şöyle bir şey var. İstanbul'da yaşamak evet okey. Bir de İstanbul'da aslında yaşamak diye bir şey var. Biz mesela hiçbir zaman oturduğumuz halde İstanbul'u yaşamıyoruz. Doğru. Sadece ya İstanbul'da
biraz
yaşıyoruz.
Biraz ben merkezlikle de alakalı. Bence büyükşehrin bir zikri olayı. Dünya bizim etrafımızda dönüyor ve biz olmasak dünya dönmeyecekmiş algısından kaynaklı. Hani her şeye yetişmemiz lazımmış gibi hissediyoruz.
Evet.
Halbuki biz kendi haline bıraksak büyük ihtimalle dünya dönmeye devam aynen. edecek. Sen sakin sakin evinde otursan da bir şekilde bir şeyler olacak.
O ya biz çok... olmasak bile dünya kendi akışında.
Çok da kasmamak lazım yani. Bu güzel sosyal mesaj için sana teşekkür ederim.
Ne demek her zaman.
Sana o gıcık soruyu sormadan bitireceğim.
Sor sor Allah yok, kahretsin.
Sormayacağım,
sor.
Sormayacağım. Sormayacağım. Küfür
abi,
et.
Abi niye bu posta yazıyorsun?
Bak işte görüyor musun? Sormayacağım abi. O yüzden ben
sen direkt, gerçekten ulu bir insansın.
Ben direkt kapatacağım. Hatta şöyle yapacağım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
Bay bay.
Sizi çok seviyoruz.